Ayrım 63, sayfa 847. Dalan Belediyesi Hükümeti ve Güney Kore Kodamanı Simali Yang'ın ortak girişimi olan Büyük Dalan Oteli'nin sözleşme imzalama töreni Osmanlı konaklarının konferans salonunda yapıldı. Sözleşme imzalandıktan sonra Simali Yang ile birlikte 17. kattaki Kral Dairesi'ne girdim. Kral Dairesi'nin ayna gibi parlayan zemininde kendi yansımamı gördüm. Duvarlardan birinde büyük, yağlı boya bir resim asılıydı. Resimde çırılçıplak bir şekilde sürahi taşıyan bir kadın vardı. Kadının memeleri üzerinden tazelik damlayan kirazları andırıyordu. Simali Yang gülerek, "Küçük dayı, bu oyuncağa bakmana gerek yok. Birazdan sana gerçeğini göstereceğim," dedi. "Manli," diye haykırdı Yintong. Melis kadın birden içeriye girdi. "Küçük dayıma bir banyo yaptırıp yeni giysiler giydirmek istiyorum," dedi Simali Yang. "Hayır," dedim. "Liang istemiyorum. Küçük dayı, biz ikimiz kardeş gibiyiz. Birbirimizden farkımız yok. Acılara birlikte göğüs gerip mutluluğun tadını birlikte çıkaracağız. Ne yemek, ne giymek, ne yapmak istiyorsan bana söylemen yeter. Eğer kibarlıktan çekinip söylemezsen beni küçük görmüş olursun," dedi Simali Yang. Manli beni kolumdan tutup banyoya götürdü. Üzerinde fener örtüsünü andıran kısa bir askılı elbise vardı. Elbisenin ince askıları omuzlarından aşağı salınarak iniyordu. Bana gülümseyip felaket bir çinceyle, "Küçük dayı, ne istersen yaparız bana," dedi Sima Bey, dedi. Tek memeli ihtiyacının yaptığı gibi giysilerimi teker teker çıkardı. Bir şeyler mırıldanıp karşı koymaya çalıştım ama sonunda pes ettim. Giysilerimi ıslanmış kağıtlar gibi kırılıp onun tarafından siyah bir poşetin içine atıldı. Anadan doğma kalınca kuşcağın gibi ellerimle yumurtalarımı kapayıp diz çöktüm. Eliyle kahverengi küveti işaret ederek, "Lütfen kazanın içine girer misin?" dedi. Dipnot: Tang Hanedan döneminde İmparatorluğa Wu Zetian'ın güvendiği iki adamından biri olan Zhou Xing gizli bir isyan başlatmak ister. Diğer adamı Lai Yunchen ise onu yemeğe çağırıp oyuna getirir. Lai bir kazan yaktırır ve Zhou'ya kibarca kaynar suyun içine girmesi teklifinde bulunur. Zhou kazana girmeden suçunu itiraf eder. Yüzünde az önce bir Çin atasözü söyleyebilmenin gururu vardı. Bense korkudan tir tir titremeye başladım. Böyle sıcak kalpli bir teklifi geri çevirmek yakışık almayacağından küvete dalıverdim. Manli birkaç musluğu çevirince küvetin üzerindeki deliklerden birden kar beyazı sıcak sular fışkırmaya başladı. Sıcak su yumuşak yumruklar gibi belime ve sırtıma vurup masaj yapıyordu. Vücudumda birikmiş onlarca yıllık kir katman katman çıkmaya başladı. Manli başına plastik bir duş bonesi geçirip üzerindeki kısa elbiseyi çıkardı. Çıplak vücuduyla küvetin dışında bir an parladıktan sonra küvetin içine atladı. Doğu Denizli'nin ejderha kralını yenen Nessa gibi bacaklarını ata biner gibi açıp üzerime oturdu. Dipnot: Nessa, Nilfer Prensi olarak da bilinen Taoji koruma tanrısı. Kıtlık ve kuraklık döneminde yağmur yağdırmayan Doğu Denizli'nin ejderha kralıyla savaşmıştır. Şeffaf bir duş jeliyle tüm vücudumu ovup yoğurmaya başladı. Beni bir o yana bir bu yana çevirip ovuşturuyordu. Sonunda cesaretimi toplayıp meme uçlarından birini dudaklarımın arasına aldım. Birden kıkırdamaya başlayıp beni ovmayı bıraktı. Bir kıkırdı daha ve yine bekleyiş. Kıkırdarken çalıştırılmayı bekleyen ama kontak anahtarını çeviren sürücünün beceriksizliğinden dolayı bir türlü çalışamayan bir dizel motoru hatırlattı bana. Benim zayıf noktamı bulması çok sürmedi. Memeleri birden keyifsizce sarkıverdi. Sonra bir bakıcı gibi ciddi bir tavırla sırtımı ovaladı. Saçımı taradı, ardından yumuşacık bir bornoz giymem için yardımcı oldu. Ertesi gece Simali Yang 7 tane birbirinden güzel kızla çıkageldi. Kızları dolarlarıyla soyup, "Küçük dayı, insan yeterince doymayınca aç gözlü olur. Her gün meme ellemek isteyen sen değil miydin? Al sana. Şişmanı, zayıfı, büyüğü, küçüğü, beyazı, karası, sarısı, kırmızısı, dudaklarını aralasan nar, dudaklarını büssen şeftali, meme ucu bağımlılığını doya doya tatmin et. Sana hayatının baharını yaşatacağım," dedi. Kızlar cıvıldayarak odadan odaya bir maymun sürüsü gibi koşturmaya başladı. Utandıklarından kollarıyla memelerini kapatmaya çalıştılar. "Kızlar, bu ne hal böyle?" dedi Simali Yang öfkeyle. "Benim dayım bir meme uzmanıdır. Kendisinin bir stüdyen fabrikası var. Sakin olun biraz. Bırakın dayım memelerinize baksın, ellesin onları." Kızlar balık istifi gibi önümde sıralandı. "Dünyada birbirinin tıpatıp aynısı iki yaprak bulamazsınız. Dünyada birbirinin tıpatıp aynısı iki meme de bulamazsınız. Bu yedi çift memenin de yedi farklı şekli, yedi farklı karakteri, yedi farklı rengi ve yedi farklı tadı vardı. Yeğenim madem parasını ödemiş bari ben de sonuna kadar tüketeyim," diye düşündüm. Onun iyi niyetini kötüye kullanmak istemedim. Bir kadının yüzünün çok belalı bir yer olduğunu bildiğimden yüzlerine bakmadım bile. Zaten memelerine bakmak yüzlerine bakmakla eşdeğerdir. Ve meme uçlarını emmek de ruhlarını ele geçirmek de eşdeğerdir. Changa Yindong bir kadın doğum ya da meme hastalıkları uzmanı gibi kızların rutin meme kontrollerini yaptı. Önce genel bir izlenim edinebilmek için dış görünüşlerini inceledi. Ardından iki eliyle dokunmaya başladı. Uyaranlara karşı gösterdikleri duyarlılık derecelerini kontrol etti. Ardından iyice sıkıp içlerinde yabancı bir kitle olup olmadığına baktı. En sonunda da burnu memelerin arasına sokup koklamaya başladı. Bazen öpüyor, bazen de ısırıyordu. Isırdıklarının büyük çoğunluğu inleyip öne doğru eğiliyordu. Sadece küçük bir kısmı ısırıklara kayıtsız kaldı. Bunu takip eden 2 hafta boyunca Simalyan günde 3 öğün olmak üzere her gün toplamda 21 kadın çağırmaya devam etti. Memeler gün ışığına çıkar çıkmaz kontrole başlıyordu. Sonuçta dalan küçük bir şehir olduğundan doğal olarak bu işi yapan kadın sayısı da azdı. Bu yüzden birkaç gün sonra daha önce gelmiş kadınlar saçlarının şeklini değiştirip farklı makyajlar yaparak gelmeye devam etti. Simalyang'ı kandırmış olabilirler ama Shangguan Yintong'u kandıramadılar. Yintong ellediği memeleri zihninde arşivliyordu. Ama kadınları ifşa etmek istemedi. Ne de olsa kolay bir iş değildi bu. Ve zor zamanlardan geçiyorlardı. Eskileri inceleyerek yeni bilgi sahibi olursun. Tekrar ezberlemenin anasıdır. Her gün farklı bir çay içersen çayın tadını çıkarırsın ama her gün aynı çayı içersen alışkanlık yapar. Son güne geldiğinde artık boynum tutulmuş ve parmak uçlarım memeleri ellemekten su toplamıştı. Her çeşit memeyi sınıflandırıp zihnimdeki ecza dolabına kaldırdım. Memeleri 7 kategoriye ayırdım. Her kategorinin 9'ar tane alt kategorisi vardı ve bazı özel sınıflandırmalar da yapmam gerekti. Mesela tek memeli ihtiyacınınki gibi ya da o gün dokunduğum ve içinden bazı kimyasal maddeler olan meme gibi. Bir alçı taşı gibi sertti. Yaşadığına dair bir belirti yoktu. Çok korkmuştu. Bana Long Kuingping'in demir memelerini hatırlattı. Hatta Long Kuingping'in demir memeleriyle kıyaslanamazdı bile. Dokunduğum sanki insan eti değil demirdi. Bu şey nasıl diyeyim, dıştan baktığınızda bir de cesur ve onurlu bir havası vardı ama parmağınızın ucuyla dokunduğunuz an sizi korkudan havaya sıçratabilirdi. Öyle sertti ki bursanız ses çıkarırdı. Cam eşyadır, kırılabilir. Koyarken dikkatli olun. Nemli ortamlardan uzak tutun, patlayıcıdır. Öyle utangaçtı ki ne yapacağını bilemez bir halde ağlamaya başladı. Onu soyup açığa bile çıkarmadım. Bu sahte memeye olan tiksintimi bastırmayı başardım ama ona dokundum. Onu öperek meslektaşlarının arasındaki itibarını korumasına yardımcı oldum. Bana minnettar kaldığını biliyorum. Rica ederim. İnsan başkalarına kolaylık sağlamayı unutmamalı. Sonradan yaptığına pişman olsa da. İyilik yapan ödül beklemez. Yukarıdaki her şeyi bilir. Simalyan gözlerini kısıp gülerek küçük dayı ne oldu diye sordu. Memurca alışkanlığın geçti mi? Dalanda sadece bu kadarı var ama istersen seninle Paris'e gidelim. Orada sana emceklerden söylerim ellemen için. İster misin? Yetti yetti dedim. Rüyamda görsem inanamayacağım şey gerçekleşti sonunda. Baksana ellerim şişti, dudaklarım pörsüdü. Ben sana demiştim. Senin bu hastalığın hastalık değil diye. Piştin artık. Normal fizyolojik ihtiyaçlarını uzun vadede karşılayamayacağın kadar giderdin. Artık kadın görünce maymun gibi peşinden koşturmazsın sanırım. Kadınların şu iki et parçası karmaşık dersen yeterince karmaşık olur. Basit dersen ondan basit olmaz. Sonuçta hepsi canlı. Tüm canlılar birer hücresel organizasyondan ibaret. Süt yapan bir makine. Bu şey öyle gün gibi açıkta durdu mu aslında güzel de sayılmaz. Ne de olsa uzman olan sensin. Bense dış kapının mandalı. Senin gibi balığa yüzme öğretecek halim yok dedi Simalyan gülerek. Sen de uzman sayılırsın dedim. Benim uzmanlık alanım meme ellemek değil dedi açgözlülükle. Benim uzmanlık alanım kadınlara hizmet etmek. Benimle yatan bir kadın bir daha hayatı boyunca beni unutamaz. Eğer cennet varsa öldükten sonra cennetin en seçkin konuğu olacağım. Düşünsene bir, ben kadınlara en saf ve fizyolojik olarak en üst düzeyde bir zevki tattırıyorum. Bir de en yüksek ücreti ödeyen de benim. Söylesene, sence ben insanlık tarihinin en iyi adamı değil miyim? Simalyan konuşurken iki tane ince ve uzun genç kız yavaş at yolunu bilir gibi bir tavırla yatak odasına doğru ilerledi. Simalyan gözlerini kırpıştırıp, küçük dayı, beni biraz beklesene. Hayır, işimi işledikten sonra seninle konuşmam gereken çok önemli bir mesele var dedi. Birkaç dakika sonra o iki genç kız hiçbir şeyden çekinmeden çığlıklar atmaya başladılar. 7. Beni annem doğurdu ama beni gerçek anlamda tanıyan Simalyang oldu. Zihninin derinliklerinde yüzlerce mukayese kabul etmez enfeslikte meme olan Shangguan Yintong'un kulakları keskinleşti. Gözleri daha bir parladı, daha bir duyarlı oldu. İçi huzura erdi, cildi yumuşadı, bir anda sanki onlarca yaş gençleşti. Küçük dayı nasıl buldun diye sordu Sima Liang geniş bir deri koltuğun üzerinde otururken. Filipinlerin Luzon adasından gelme bir prototip duruyordu. Ardından gözlerini kısıp gülerek nasıl hissediyorsun diye sordu. Harika hissediyorum. Şimdiye kadar hiç bu kadar iyi olmamıştım dedim minnettarlıkla. Seni tam anlamıyla kurtaracağım. Hadi üstünü değiştir. Sana göstermek istediğim bir şey var dedi Sima Liang. Cadillac marka upuzun lüks bir limuzin Sima Liang ile beni Dalan şehrinin ticaret merkezine götürdü. Limuzin yeni dekore edilmiş bir iç çamaşırı mağazasının önüne park etti. Cadillac'ın çevresi sanki çok nadir görülen bir ejderha teknesiymişçesine bir anda kalabalık tarafından çevrildi. Sima Liang beni mağazanın önüne götürdü. Mağazanın devasa vitrinde bir sürü vitrin mankeni dizilmişti. Şeffaf vitrin camları sanki yerden göğe kadar uzanıyordu. Kapının üzerindeki tabelaya süslü bir yazıyla mağazanın adı yazılmıştı. Sizi güzelleştiren iç çamaşırları mağazası. Adının altında da mağazanın sloganı yazıyordu. Seiko iç çamaşırları, dünyaca ünlü, son moda ve sanat eseri. Küçük dayı nasıl buldun diye sordu Sima Liang. Ne demek istediğini sezmiştim içimden yükselen heyecanı bastırarak. Harika dedim. Öyleyse dedi. Artık bu mağazanın patronu sensin. İçimde bir önsezi olmasına rağmen şaşkın bir tavırla ben yapamam, nasıl yapabilirim ki dedim. Küçük dayı, sen bir meme uzmanısın. Sütyen satmak için dünyada senden daha uygun biri var mı? Dedi Sima Liang gülerek. Sima Liang beni kolumdan çekip mağazanın geniş giriş salonuna götürdü. Otomatik kapı sessizce açılıp sessizce kapandı. Mağazanın iç dekorasyonu henüz tamamlanmamıştı. Dört duvarda devasa aynalarla kaplanmıştı. Tavanda da yansımanızı gösteren metal malzemeler kullanılmıştı. Avizelerin ve duvar lambalarının hepsi meme şeklindeydi. Birkaç temizlik işçisi ellerinde pamuklu bezlerle camları siliyordu. İşçilerin ustabaşı koşarak yanımıza gelip saygıyla eğildi. Sima Liang bana dönüp küçük dayı içine sinmeyen bir şey varsa hemen söyle dedi. Adı dedim. Adını beğenmedin çok sıradan. Uzman olan sensin sen söyle onu koyalım dedi. Tek boynuzlu at dedim hiç tereddütsüz. Tek boynuzlu at sütyen dünyası. Sima Liang bir an şaşırdı ardından gülerek. Küçük dayı bu iyiymiş ama her zaman iki tane olmuyorlar mı dedi. Tek boynuzlu at diye tekrarladım. Bu adı seviyorum. Patron sensin sen ne dersen o olur dedi. Ardından ustabaşına dönüp birini yollayıp yeni bir tabela yaptırın. Tek boynuzlu at yazacak. Tek boynuzlu at, tek boynuzlu at dedi Sima Liang gülerek. Çok özgün oldu bu. Küçük dayı harikasın. Böyle fiyakalı bir adı süngüyle üzerine gelseler düşünemezdim. İçine sinmeyen başka bir şey varsa söyle hemen. Patron sensin, güç sende artık. Daha mağazaya girmeden bir şeyler hissetmiştim. Vitrindeki uzun ve ince mankenler gerçekten birinci sınıftı. Şekilleri mükemmeldi. Kıyas götürmez güzellikte sütyenler giydirilmişti ama yazıktır ki mankenleri yapan piçler malzemeden çalmış. Memelere meme ucu eklememişti. Mankenleri işaret ederek bu mankenlerin memelerinin ucu yok dedim. Sima Liang çok şaşırmıştı. Gerçekten mi dedi. Bir tanesini indirelim de bakalım. Temizlikçiler apar topar vitrinden bir manken indirdi. Bu mankenin sütyeni gerçekten çok güzeldi. Altın saten üzerine kırmızı çiçekler işlenmişti. Üst tarafı yine altın renginde dantellerle kaplıydı. Alt tarafına ise elastik bir bant çekilmişti. Çok ince bir işçilikle dokunmuştu. Böyle bir sütyen takıp sokağa çıkmak resmen güzelliğiyle kabadayılık taslamak olurdu. Sima Liang sütyeni çıkarınca doğal olarak bu mankenin memelerinin iki tane çöreği andırdığını gördü. Bu dübedüz saçmalık dedi öfkeyle. Meme ucu olmayan kadın olur mu? Hepsini indirin aşağı yeniden yapasınlar. Temizlikçilerden biri mütevazi bir tavırla Sima beyefendi mankenlerin hepsi bu şekilde yapılıyor dedi. Olmaz dedi Sima Liang. Yeniden yapsınlar. Canlı insan gibi olsun. Canlı bir kadında olması gereken ne varsa hepsini yapsınlar. Ardından altın işlemeli sütyen giyen vitrin mankenine bir tokat atıp sövdü. Bu anasını sattığımın da ne oluyor böyle? Manken yavaş yavaş yere düştü. Söyleyin onlara daha sağlam yapsınlar mankenleri. Sadece baş eklemesinler. Göz de kırpabilsin, konuşsun da. Anasını satayım. Zaten yeterince para harcamadım mı ben buna? Küçük dayı. Kadilla'a bindikten sonra Sima Liang kolumu dürtüp çok taşaklı adamsın diye fısıldadı. Utanarak güldüm. Tek memeli ihtiyacını hala unutamadıysan onu alıp vitrine koyalım dedi. Onunla çoktan yollarımızı ayırdık. Simalyen alnına vurup, öyle mi, tamam, ben nasıl unutmuşum bunu dedi. Heyecandan apar topar limuzinin ön tarafına doğru eğildi. Küçük dayı, harika bir fikrim var. Ha ha dedi. Zihninde geçen harika sahneye dalmış bir tavırla gururla gülmeye başladı. Tek boynuzlu at sütyen dünyasının açılış günü kapının önü çiçek sepetleriyle dolu taştı. Ruşenkli ve tekmemeli ihtiyacından gelen büyük çiçek sepetlerinin kapının iki yanına koyduk. Genkleyen liyandan gelen sepeti ise gözden en uzak yere koydum. Havai fişek patlatacaktık ki Simalyang havai fişeği sadece görgüsüzlerin patlattığını söyledi. Biz de havaya balon saldık. Meme şeklinde 10.000 tane balon saldık havaya. İnsan ırkına aşk mesajı yaymak için bütün göğü meme şeklinde balonlarla kapladık. Ayrıca 2 tane devasa balon da saldık. Balonların üzerinde kırmızı kumaştan 2 tane afiş sarkıyordu. Afişlerin üzerindeki yazılar altın sarısıyla yazıldı. Her bir harf değirmen taşı büyüklüğündeydi. Üzerinde bir kadının memesine dokunmak onun ruhunu ele geçirmektir yazan afiş havada nazlı nazlı süzülüyordu. Bir kadını ele geçirmek dünyayı fethetmektir de hemen onun ardından geliyordu. Mantık da buna kıyaslanıyordu ve bundan şöyle bir sonuç çıkarılıyordu. Bir kadının memesine dokunmak dünyayı fethetmektir. Yönetmen Simalyang en vurucu sahneyi sona saklamıştı. Yüklü bir para ödeyip cennet bahçesinden salonundan 7 tane Rus dansçı getirtip bizim mağazanın açılışında canlı mankenlik yapmalarını istemişti. İşte o gün Cadillac'ta heyecanlanmasının nedeni buydu. Bu 7 dansçının hepsi Simalyang'ın daha önce sürmüş olduğu atlardı. Dolarları verdin mi yapamayacakları şey yoktu. Bu 7 at gerçekten de çok iyi atlardı. Hepsinin düz sarı saçları, mavi gözleri, hokka gibi burunları ve geniş ağızları vardı. Boyunları başlarına doğru bira şişesi gibi daralıyordu. İnce ve uzun kolları sanki içinde kemik yokmuş gibi yumuşacıktı. Bacakları dolgundu. Baldırları çok güzeldi. Kalçaları bir jet uçağı gibi kalktı. Karınları sanki çelikten yapılmış bir plaka gibi düz ve sertti. Tenleri katılaşmış yağ gibi parlaktı. Doğal olarak en ve en önemlisi de Tanrı vergisi memeleri olmasıydı. Bu 7 dansçı Simalyang'ın talimatları doğrultusunda kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, turkuaz, mavi ve mor renklerinde harika sütyenler ve kilotlar giymişti. Kilotları öyle küçüktü ki bundan daha küçük bir kilot düşünemezdiniz. Elbette dantelliydiler. Sütyenler de çok zarifti. Mükemmel bir işçilikle dokunmuşlardı. Ta Fransa'dan getirilmişlerdi özel olarak. Bu bir tanıtım olduğundan sütyenlerin boyutu küçük tutulmuştu. Dansçıları gönderen acente dansçıların çıplak gösteri yapmasını teklif etmişti ama Simalyang bunu ciddi bir tavırla reddetmişti. Paraya kıyamadığımdan değil demişti Simalyang. Biz bir iç çamaşırı mağazasıyız ve iç çamaşırı satmak istiyoruz. Gelenler sütyenin güzelliğini görsün, 7 çıplak maymun oynatıp ne yapacağız? Markamızın itibarını mı düşürsünler? Ya da gelenler tabelalarımızı mı indirsin? Şöyle diyeyim, Dalan şehrinin sakinleri şu anda uygarlığı ve vahşiliği bir arada yaşıyor. Mercedes'e bineni de var, eşek süreni de. Kimi tavus kuşu yerken, kimi yulaf lapası kaşıklıyor. İnsanların psikolojik taşıma kapasitelerini de düşünmeliyiz. Rus dansçıların tuttuğu bir balona bağlı renkli kurdeleyi kestik. Lu Shengli ile birlikte. Birkaç kodaman da kurdele kesti. Kurdele bukleleri seramik bir kaba kondu. Bir alkış tufanı. Flaş flaş flaş. Şak şak şak. Fotoğraflar çekildi. Alkış üstüne alkış. Rus dansçılar balonları izleyenlere fırlattıktan sonra bacaklarını açıp kalçalarını sallamaya başladılar. Başları ve omuzları kayıtsızca sallanıyordu. Göbek bile attılar. Tek boynuzlu atın kapısı önünde vücutlarını sergilerlerken tatlı patates satıcıları ve saçlarını mouse saç köpüğüyle uçak şeklinde sokmuş olan son moda gençlik izdiham yarattı. Trafik tıkandı. Birkaç polis gelip yolu açtı. İzdihamın ortasında Lu Shengli'nin arabasının lastiklerini patlattılar. Kurnaz bir ufaklık, muhtemelen bir ok ustasıydı ve Ting Chingu'nun soyundan geliyordu. Kalabalığın arasına karışıp insanların bacakları arasından Rus dansçılarının kışlarına kendi yaptığı göz alıcı tüyleri olan oklardan fırlatıyordu. Kızlardan biri vuruldu. Okun ucu bronzdan, sopası şimşir ağacından, tüyleri de tavus kuşu kuyruğundan yapılmıştı. Dansçı kız kıçında okla dans etmeye devam etti. Bunun için Simalyang ona 1.000 dolar ekstra ödedi. Etrafta dikkat çeken o kadar çok şey vardı ki hepsine bakmaya çalışmaktan gözlerinde yıldızlar uçuşmaya başladı. Açılış töreni bittikten sonra kendini ofise kapatıp 3 gün dışarıya çıkmadım. Ama kadınlar o kadar uysal yaratıklar değildir. Öyle her istediğinde memelerini elleyemezsin. Livi kafede oturmuş küçük gümüş bir kaşıkla Nescafe'sini karıştıran şehir radyo ve televizyon bürosunun müdürü tek boynuzlu at ağır ağır konuşuyordu. Yaşamın zorluğundan çoktan kırağa düşmüş gümüşlü saçlarını geriye doğru taramıştı. Saçının tek bir teli bile havada değildi. Yüzü siyahtı ama tertemiz yıkanmıştı. Dişleri sarıydı ama fırçalandıkları belli oluyordu. Parmakları sararmıştı ama sesi çok yumuşaktı. Parmakları sararmıştı ama teni çok yumuşaktı. Bir tane pahalı bir Çin sigarası olan Chunghwa yakıp gözücüyle bana bakarak "Arkanda Simalyan gibi bir milyarder olduğu sürece istediğin her şeyi yapabileceğinin farkında mısın?" dedi. "Hayır değil," dedim şaşkınlıktan kaynaklanan mütevazi bir tavırla. Ama öfkelenmeye başlıyordum. Karşımda oturan kültür devrimi sırasında birden ilgi odağı olmuş ve şimdi de eskisinden daha popüler olan bu adama "Müdür bey, söylemek istediğim bir şey varsa lafı dolaştırmadan söyle," dedim. "He he," diye sırıttı adam. Simakon'un o iki eli Gavim ve Kuzeydoğu Bucağı köylülerinin kanına bulanmış olan karşı devrimcinin oğlu. O toparladığı birkaç kokuşmuş kuruşla birden Dalan şehrinin en seçkin konuğu oluverdi. "Tıpkı eskilerin dedikleri gibi ha, eğer paran varsa şeytana değirmen taşı bile döndürtebilirsin. Shanghai Yintong, sen bundan önce neydin ki? Ölü sevici bir akıl hastası. Şimdi birdenbire patron oluverdin." Sınıf düşmanlığı tek boynuzlu atın gözlerini birden parlak bir kırmızıya dönüştürdü. Sigarasını parmaklarının arasında öyle bir sıktı ki sanki sigaranın ucunda sıvılaşmış katran dökülüyordu. "Bugün buraya devrim propagandası yapmaya gelmedim," dedi duygusuz bir ifadeyle. "Şöhret ve servet kazanmak için geldim." Büyük bir sessizlik içinde onu dinliyordum. Bütün hayatı boyunca zalimlerin zulmüne maruz kalmış Shanghai Yintong için ne değişebilirdi ki? Umurumda bile değildi artık. "Bilirsin," dedi tek boynuzlu at. "Muhtemelen sen de hiç unutamayacaksın. Ana oğul Dalan pazarında geçit töreni yaparken devrim için ne acılar çektim." "Doğru bu, bunu unutmadım. Bana attığın tokadın tadını hiç unutmadım." Tek boynuzlu at muharebe takımını kurup Dalan Şehri Devrim Komitesi'nin radyo istasyonunda tek boynuzlu at programını yayınlamaya başladı. Programda kültür devrimiyle ilgili pek çok öğretici makale yayınladım. Şimdi ellerini sürmekte olanların hepsi tek boynuzlu atı hatırlıyor. 30 yıldır tek boynuzlu at mahallesini kullanıp ulusal dergi ve gazetelerde 88 tane meşhur makale yayınlattım. Tek boynuzlu at deyince insanlar ilk beni hatırlıyor. Ama siz durduk yere benim adımı birden Südyen'le ilişkilendirmeye cesaret ettiniz. Sen ve Simeliang'in çok vahşi bir hırsı var. Ne zehirli bir bilsen. Bu yaptığınız delicesine bir sınıf intikamıdır ve bu açık açık iyi bir vatandaşın itibarını kötüye kullanmaktır. Bir makale yazıp sizi ifşa edeceğim. Sizi mahkemeye vereceğim. Kamuoyu ve kanunları kullanarak size çift taraflı bir savaş açacağım. Ölümüne bir savaş olacak bu. Alnıma sıcak basmıştı. Sen bilirsin dedim. Shanghai Yintong, Lu Shengli belediye başkanı olduğu için korkacak bir şeyin olmadığını düşünme sakın. Benim eniştem il partisi komitesinin başkan yardımcısı. Yani belediye başkanımdan daha yüksek bir mevkide. Belediye başkanının bütün kirli çamaşırlarını avucumun içi gibi biliyorum. Tek boynuzlu at onu kolayca alaşağı edebilir dedi. Onunla hiçbir alakam yok, istediğini yap. Elbette dedi. Tek boynuzlu at da insanların iyiliğini düşünüyor. Seninle ben ne de olsa Dalan şehrinde iki komşuyuz. Tek yapmamız gereken benim yolumu tıkamamak. Müdür bey, bir derdiniz varsa söyleyin. Bu meseleyi özel olarak konuşmalıyız. Kaç para? Üç parmağını uzatıp sizi zorlamak istemem. 30.000 diyelim. Bu miktar Simalyan gibi biri için devede kulak kalır. Bunun dışında Lu Shengli'ye beni Belediye Yönetim Kurulu Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı olarak atamasını söylemeni istiyorum. Aksi takdirde hepinizin işi biter dedi. Tüm vücudum üşüdü birden. Ayağa kalkıp müdür bey, para meselesini Simalyang'da konuşmam gerek. İç çamaşırı mağazası daha yeni açıldı ve henüz bir kuruş bile kazanmadık. Belediye işlerine gelince ben bu işlerden anlamam. Bu yüzden Lu Shengli'ye söyleyecek bir şeyim de yok dedim. Anasını satayım, demek oyun oynamak istiyor dedi Simalyang gülerek. Etrafta benim ne yaptığımı bile soruşturmamış anlaşılan. Küçük dayı, bu piçle uğraşmayı bana bırak. Dişlerini döküp yutturacağım ona. Demek enayilerden para koparacak ha? Ben bu işin babasıyım be. Bizim tek boynuzlu at bu sefer sert kayaya çarptı. Ayrım sonu sayfa 860.